Ayrım 39.
Gulam Ahmet 1893-1894 yıllarında yeni kitaplar yazmıştır. Arapça yazılmış olan bu eserler Keramatus Sadıkin, Hamemetul Büşra, Nurul Hak ve Sırrul Hilafedir. Arapçanın bütün dillerin anası olduğu fikrini ispatlamak için 1895 yılında yazdığı eser Minanur Rahman'dır. O 1895 yılının Eylül ayında Nanak'ın İslam'ın gerçeğine inanmış ve Hindularla Müslümanları birleştirmiş bir aziz olduğunu ileri sürmüştür. Gulam Aralık 1896'da Lahor'da Dinler Konferansı'na katılmış ve bir tebliğ sunmuştur. Sunduğu bu tebliğ hakkında övgüler yapılmasına ve ilgi odağı olmasına sebep olmuştur. Mirza Gulam Ahmet daha sonraki yıllarda sinkretik din, uzlaştırmacı din anlayışına yönelmiştir. 1904 Kasım'ında Sialkot'ta kendisinin Müslümanlar için Mehdi, Hristiyanlar için Mesih, Hindular için de Krishna olduğunu ilan etmiştir. Mirza'nın Ekber Şah gibi dinler arası bir uzlaştırma faaliyetinin son perdesini sahneye koymak gayreti içine girmiş olduğu görülmektedir. Ona göre bütün dinler ahir zamanda kendileri için birer kurtarıcı beklemektedir. O halde bütün dinlerin bekledikleri kurtarıcı bir tek kişi olursa dinler arasındaki uzlaşmazlık kaldırılmış ve dinler dolayısıyla insanlık ahenkli bir bütün haline gelmiş olacaktır. Ancak gerek Ekber gerek aynı düşüncenin ürünü olan ve aynı gayeyi taşıyan Babilik, Bahayilik başarıya ulaşamamıştır. Hareketli geçen yıllardan sonra hastalıkları sebebiyle zayıf düşen Gulam Ahmet, 26 Mayıs 1908 tarihinde Lahor'da ansızın ölmüştür. Cenazesi Kadiyan'a nakledilmiştir. Mezarı taraftarlarının ziyaret yeri olmuştur. Mirza Gulam Ahmet'in ölümünden sonra görüşleri taraftar toplamaya devam etmiş ve neticede sinkretik Kadiyanilik, Ahmedilik hareketi ortaya çıkmıştır. Kadiyanilik, Kadiyan Ahmedileri ve Lahor Ahmedileri olarak varlığını sürdürmüştür. 2. Gulam Ahmet'in iddiaları ve Kadiyanilerin bazı görüşleri. Gulam Ahmet 1885 yılında yayımladığı bir bildiri ile kendisinin 19. yüzyıl için Allah tarafından müceddit, yenileyici olarak tayin olunduğunu bildirmiştir. Bu konuda Allah beni bu yüzyıl ve bu zaman için imam ve halife kıldı ve beni bu yüzyılın başında insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmam için müceddit olarak gönderdi demiştir. Mirza Gulam Ahmet'in mesihlik iddiası doğrudan doğruya İsa B. Meryem'in tabi bir ölümle öldüğü esasına dayanır. 1891 tarihinde Müslümanların İsa'nın refi, yükselmesi konusunda yanlışlık içinde bulunduklarını, onun da diğer nebiler gibi öldüğünü ve Allah'ın kendisini İsa'nın gücüyle Mesih olarak gönderdiğini ileri sürmüştür. Bu konuda eğer İsa bir peygamberdi, binaenaleyh onun benzerinin de peygamber olması gerekir denilirse cevap olarak derim ki Efendimiz Muhammed beklenilen İsa için peygamberliği şart koşmadı. Bütün açıklıkla onun Kur'an şeriatına tabi Müslüman bir adam olacağını, bundan başka da bir özelliğinin bulunmadığını açıkladı ve beni Allah gönderdi, ona iftira etmek melunların işidir, o beni beklenilen İsa yaptı ve dünyaya gönderdi demiştir. Gulam Ahmet mesihlik iddiası ile birlikte mehdiliğini de şöyle ortaya koymuştur. Mehdi olarak görevim Allah'ın birliğini semavi alametlerle yeniden kurmaktır. Efendim gibi ben de mukaddes ruhla yardım edildim. Eski peygamberlere Musa'ya, Sina'dan, İsa'ya Seir'den, Muhammed'e Hira'dan görülen Rab bana bütün haşmetiyle göründü. Mirza'nın başlangıçta peygamberliğin son bulması konusundaki inancı Müslümanlarınki ile aynıydı. Yani nübüvvet Muhammed ile kesilmiş ve kıyamet gününe kadar da ondan sonra bir peygamber gelmeyecektir. 1901 yılında bir cuma hutbesinden sonra taraftarlarından Mevlevi Abdülkerim'in Mirza için Nebi ve Resul sıfatlarını kullanmasına itiraz etmemiş ve bu husus açıkça konuşulmaya başlamıştır. Önce kendisinin muhaddes, kendisine hitap edilip konuşulan olarak tayin edildiğini söylemiş, sonra muhaddesliği bir anlamda cüz'i nebilik olarak nitelendirmiş tam nebiliğin kapandığını fakat cüz'i nebiliğin açık kalacağını savunmuştur. 1901 yılında Gulam Ahmet yeni bir hüviyetle ortaya çıkmıştır. Bu yılda İlhami hutbesini neşretmiştir. Bunun mukaddimesinde bu kitabı kulların Rabbinden ilhamla aldığını bir bayram gününde Cebrail'in işbirliği ile hazır olanlara okuduğunu, bunların vahiy yoluyla aldığı ayetler olduğunu açıklamıştır. Bu bir nevi onun peygamberliğini ilan etmesi demektir. Nihayet 1902 yılında şu ifadelerle gerçek niyetini ve durumunu açıkça ortaya koymuştur. Tekrar tekrar söylediğim gibi size okuduğum bu sözler kati ve kesin bir şekilde Kur'an ve Tevrat gibi Allah'ın sözüdür. Ben Allah'ın zilli ve buruzi nebisiyim ve her Müslümanın dini işlerde bana itaat etmesi gerekir. Her Müslümanın benim mevut, Mesih olduğuma inanması gerekir. Çağrımın ulaştığı herkes beni işlerinde Hakan tanımaz, benim mevut Mesih olduğuma inanmaz ve bana gelen vahiylerin Allah'tan geldiğini kabul etmezse, bir Müslüman bile olsa zamanında kabul etmesi gereken şeyi reddettiği için semalarda cezayı hak etmiştir, sorumludur. 1904 yılında kendisini Müslümanlar için Mehdi, Hristiyanlar için Mesih, Hindular için de Krishna olduğunu iddia etmiş ve şöyle demiştir. Bana vahyolunduğuna göre Raja Krishna, benzeri Hindu kişiler ve avataralar arasında bulunmayan çok büyük ve kamil bir insandı. O zamanının bir avatarası yani nebisiydi ve kutlu ruhu Allah'tan almıştı. O devrinin gerçek bir nebisiydi fakat sonraları öğretisine birçok bozukluk sokuldu. Yüce Allah ahir zamanda onun manevi bir mümessilini çıkaracağını vaat etmişti ve işte şimdi Allah bu sözünü benim vasıtamla gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Kadiyanilere göre meleklere iman şarttır. Onlar Allah'ın yarattığı manevi varlıklardır. Melekler gözle değil ruhla görülebilirler. Melekler vahiy getiren, Allah'ın buyruklarını elçilerine öğreten, iman sahiplerine kuvvet veren, insanlar için şefaatte bulunan, insanların ruh bakımından yücelmelerini ve iyi işlere yönelmelerini sağlayan varlıklardır. Kadiyaniler kitaplara iman konusunu vahiy ile iç içe ele almaktadır. Gulam Ahmet Hazreti Muhammed'den sonra nebevi, şeriat getiren, vahyin gelmeyeceği görüşünü benimseyerek gerçek nebilik için Cebrail'in mutlaka gelmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Gulam Ahmet şeriatın Kur'an ve Hazreti Muhammed'le en olgun hale geldiğini ve tamamlandığını ancak şeriat getirmemekle birlikte Cebrail'in kendisine geldiğini iddia etmiştir. Lahor Ahmedileri Hazreti Muhammed'in şefaatini kabul etmekle beraber asıl şefaat edenin Allah olduğunu fakat Kur'an-ı Kerim'de meleklerin de şefaatçi olduklarının belirtildiğini savunmaktadır. Ahmedilerin itikadi konulardaki en ilginç görüşleri ahiretle ilgilidir. Ahmedilere göre ahiret yeni bir durum değildir. Gerçekte o, şimdilik manevi hayatımızın tam ve kusursuz bir imajıdır. Ahiretin nimetleri manevidir. 3. Bugünkü durumu. Ahmediye'nin her iki kolu da Pakistan parlamentosunun uzun görüşmelerden sonra aldığı 7 Eylül 1974 tarihli kararıyla Pakistan'da İslam dışı bir azınlık olarak kabul edilmiştir. Bununla onlar Pakistan Anayasası'nın diğer azınlıklara tanıdığı haklardan ancak yararlanabilen bir duruma düşmüştür. Çeşitli tarihlerde mahkeme önüne çıkarılıp sorgulanan fırka mensupları dolambaçlı cevaplar vererek kurtulmuşlardır. Ancak zaman zaman faaliyetlerine sınırlar getirilmiştir. Kadiyaniler Pakistan dışında dünyanın pek çok ülkesine yayılmış ve görüşlerini yayma gayretine girmiştir. Pakistan'daki Ahmediler kendilerini gizleyeceklerini ama yine de Ahmediliğe inanacaklarını, dışarıdakilerin de hiçbir şey olmamışçasına faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etmişlerdir. Lahor Ahmedileri kararın kendileri için haksızlık olduğunu, çünkü kendilerinin Gulam'ın nebiliğine inanmadıklarını ve ona inanmayanlara kafir demediklerini ileri sürmüşlerdir. Onların Pakistan'da yayın yapma ve propaganda faaliyetlerinde bulunma, özel okul açabilme ve işletebilme imkanları kısıtlanmıştır. Kadiyanilik mensupları için bugün 5-6 milyona varan sayı verilmektedir. Bu sayı abartmalı kabul edilmektedir. Milyonlarla ifade edilen Pakistan dışındaki Ahmedilerin en kalabalık oldukları yerler Afrika ve İngiltere için 10 bin sayısı verilmektedir. Ancak bu da abartılmış olarak değerlendirilmektedir. 1960'lardaki tahminlere göre Batı Afrika'da 35 bin, Doğu Afrika'da 5 bin dolayında Ahmedi vardır. Amerika için verilen rakam 1975 itibariyle 50 bindir. Günümüzde Pakistan'da dahil olmak üzere bütün dünyadaki Kadiyanilerin toplam sayısının 2 milyonu aşmayacağı ileri sürülmektedir. Kadiyanilikin bilhassa Siyah Afrika'daki propaganda faaliyetleri çok yoğundur. Burada putperest zencilerle birlikte Hristiyanlaşmış olanları da mezheplerine celbetmektedirler. Fakat yapılan istatistikler yeni mühtedilerin çok geçmeden mezhebi terk edip ekseriyeti teşkil eden Müslüman cemaatine katıldıklarını göstermektedir. Gelirleri üç kaynağa dayanır. Bunların başında zekat gelmektedir. Bazıları kendisi verir, bazılarından da görevliler toplar. Diğeri her ay yapılan mecburi ödemelerdir. Her kadiyani aylık gelirinin 16'da birini vermek zorundadır. Bunların dışında kadiyani olan kimselerin öldüğü zaman malının 10'da birini mezhebe ayırması ve bunu vasiyetine yazması istenir. 19. yüzyıl Hint coğrafyasının bir prototipi olarak değerlendirilen kadiyanilik için şu kanaate varılmıştır. Hemen hepsi de İslam kültür tarihinde daha önce söylenmiş görüşleriyle, bunların hem bozuk bir sentezi hem de gerek bunların ve gerek Hristiyan misyonerlerinin temsil ettiği görüşlerin bir antitezidir. Bu hareket İslam'daki bazı değerler ve düşünceler üzerine Hint dünyasına ait düşünceleri, Hristiyanlığa ait bazı anlayışları yerleştiren, onları kaynaştırmaya çalışan bir sentezdir, sinkretik bir harekettir. E. Yıkıcı cereyanlara karşı tedbirler. Hemen hemen tarihteki her fikrin, her akımın ve her dinin karşısında çeşitli cereyanların ortaya çıktığı görülmektedir. Her hakim görüşün mutlaka muhalifleri de ola gelmiştir. İslam başlangıcından beri yıkıcı cereyanlara ve karşı saldırılara hedef olmuştur. Bu cereyanlar Hazreti Muhammed'in sağlığında pek etkili olamamıştır. Ancak peygamberin irtihalinden sonra Müslüman olanların sayısı artmış, bu sayı arttıkça çeşitli fikir ve cereyanlar da Müslümanların arasına sızmıştır. Bunların başında İsrailiyat gelmektedir. İsrailiyat fikirde, kültürde kendisini göstermekle başlamış, daha sonra fiiliyata dönüşmüştür. Müslümanlar arasına sızan bazı fikir ve düşünceler, zamanın idaresindeki, kendilerine göre bazı haksızlıkları bahane ederek karşı saldırıya ve yeni gruplar oluşturmaya başlamıştır. Neticede hem inanç hem de fiiliyat yönünden ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Bunlar öyle bir noktaya varmıştır ki sahabeler bile birbirine karşı kılıç çekecek hale gelmiştir. Böylece İslam'ın yayılma alanı genişledikçe çeşitli inançlara mensup kimselerden Müslüman olanların sayısı arttıkça Müslümanlar arasında farklı düşünceler, çeşitli mezhepler ve cereyanlar ortaya çıkmıştır. Her cereyanda etrafına bir takım insan gruplarını toplayıp faaliyetlerini genişletme gayreti içine girmiştir. Hemen hemen her yüzyılda bu tür hareketlere şahit olmaktayız. Müslümanların güçlenmesi Hristiyanlık karşısında hem sayı, hem ilim, hem medeniyet, hem de inanç bakımından rakip olması, galebe çalması Hristiyanlar için büyük bir tehlike teşkil etmiştir. Bu gelişmeyi kılıç ve silah zoruyla durdurmak için Haçlı seferleri düzenlenmiştir. Fakat bu da netice vermeyip kaleler bir bir düşmeye başlayınca İstanbul'un fethi gibi bunu durdurmak için çeşitli sinsi yollara başvurulmuş, nifak tohumları saçılmış ve Müslümanları çeşitli gruplara bölmeye, çeşitli cereyanlara kaydırmaya gayret sarf edilmiştir. Bunda oldukça başarılı da olmuşlardır. Bu gayret ve faaliyetler İslam'ın yegane kalesi ve temsilcisi Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesine, nihayet parçalanmasına sebep olmuştur. 16. yüzyılda başlayan bu faaliyetler 17. yüzyılda meyvelerini vermeye başlamış ve nihayet emellerine ulaşmışlardır. Bu sinsi cereyanlar 19. ve 20. yüzyılda çeşitli yeni taktik ve stratejilerle gittikçe gelişerek ve kuvvetlenerek varlığını sürdürmüştür. Bu cereyanlar şahsi ihtiraslardan, mevki ve makam hırslarından, menfaat duygularından, kıskançlık, kin ve rekabet konularından gayet ustaca faydalanmasını bilmektedir. Bencil, çıkarcı, cahil ve hatta ruhen hasta kişilerin öncülük ettikleri bu cereyanlar, kıyamlar, dinsi hareketler kısa zamanda etraflarında birçok insan toplayabilmiştir. Toplumların içtimai ve kültürel yapıları bu tür cereyanlar için oldukça müsaittir. Genellikle cahil, kültürsüz toplumlarda gelişen ve bazen çok tehlikeli boyutlara varan bu tür cereyanlar, çoğunlukla dini kültür ve bilgiden mahrum kişilere cazip gelmektedir. Bazen dini yönden cahil kişileri ruhi boşluktan kurtaran bu gibi cereyanlar, toplumda tutunabilmekte ve hatta yüzlerce, binlerce mensup edinebilmektedir. Bu hareketler zaman zaman hem toplum hem de İslam için tehlikeli olmuştur ve olmaktadır. Ülkemizde de yıllarca olduğu gibi şimdi de bu tür cereyanlara ve onların zararlarına rastlanmaktadır. Yıkıcı cereyanlar çeşitli dünya güçlerinin dini, siyasi, iktisadi, kültürel gayelerle yönlendirdikleri gruplaşmalardır. Onlar kendilerinin de ayrı bir din, ayrı bir cemaat olduklarını ileri sürmektedir. Ancak tarihi gelişme içinde en eski tarihi devrelerden itibaren din denilen orijinal kurumun nitelikleri, özellikleri diğer taklit hareketlerden daima farklı ola gelmiştir. Günümüzde de dine benzetilerek oluşturulan hareketler, cereyanlar ne kadar ustalıkla taklit edilirse edilsin orijinal bir din sayılamazlar. Bunlar dinsi hareketler, din taklitleri, türedi dinlerdir. Çeşitli dinlerden bazı elemanlar alınarak ortaya çıkarılan bu hareketler bazen dini ve cinsi sapıklıklara, bazen siyasi ideolojilerle, bazen gizli güçlerin hesaplarıyla bir arada yürütülmektedir. Genellikle insan çalmak, şartlandırmak, toplumları pasifize etmek, dünya dengeleri kurmak, iktisadi ticari sonuçlar elde etmek, siyasi gelişmeler sağlamak için özellikle yüzyılımızda binlerce din iddialı hareket, mezhep ve tarikat bozması cereyanlar dünyayı istila etmiştir. Amerika'da son 10 senede buna benzer binlerce hareketin ortaya çıkarıldığı söylenirse mübalağa edilmemiş olacaktır. Bu cereyanlar hiçbir dine hayat hakkı tanımazlar. Tek gerçek onlarınkidir. Millet, toplum, milliyetçilik, toplu yaşama adabı gibi şeyleri ciddiye almazlar. Ağlarına düşürdükleri insanlara hiçbir hürriyet, şahsi fikir, tasarruf, mülkiyet bırakmamaya gayret gösterip onları esir ederler. Kukla, robot gibi kullanıp militanlaştırırlar. Böyle insanlardan toplumlarına, vatan ve milletlerine hiçbir fayda gelmez. Yıkıcı cereyanlar büyük vaatlerde bulunurlar. Cennete sadece kendilerinin gidebileceğini, sadece onların kurtuluşa erebileceğini ve sadece onların mutluluğa ulaşabileceğini ileri sürerler. Ümitleri istismar onların en büyük dayanağıdır. Bunalıma düşmüş, geçim zorlukları içinde bunalan, ilgiden yoksun, şefkat veya merhametten uzak kalmış, hayatta başarıya ulaşamamış, aile bağları gevşemiş, kendine güven duymayan kimseler onların avlarıdır. Özellikle gençler için tehlike büyüktür. Bu cereyanlar arasında uyuşturucudan, seksten, spordan, elektronik cihazlardan faydalananlar da vardır. Genellikle bu gibi cereyanların kendilerini en güzel kamufle vasıtaları Mesihi konular ola gelmiştir. Günümüzde de Mesihi hareketler bir yandan insanların ümit, mutluluk duygularını istismar edip bazı menfaatler elde etmekte, diğer yandan da dini istismar ederek bazı siyasi sonuçlara ulaşmaktadır. Mesihi hareketlerin arkasına sığınan güçler din taklitleriyle büyük dinleri yıpratmak, dünya çapında bazı gayeleri gerçekleştirmek istemektedirler. Aslında din istismar edilmemeli ve kötü niyetlerle kullanılmamalıdır. Bazı menfaatler, çıkarlar, siyasi entrikalar, milletler arası hesaplar, gizli emeller, dünyevi gayeler için din alet edilmemelidir. Ülkemiz çeşitli dünya güçlerinin heveslerinin yöneldiği, üç kıtanın ortasında yer alan merkezi öneme sahip bir bölgedir. İslam alemiyle Türk dünyasıyla olan ilişkileri ve çeşitli dünya dengeleri göz önünde bulundurulursa, yıkıcı cereyanların niçin ülkemize ayrı bir önem verdikleri daha iyi anlaşılır. Bunun yanında ülkemizdeki anarşik olayların, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin sebepleri kavranılmış olur. Bu cereyanlara karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralayabiliriz. 1. İnsanımızı dini ve milli kültürle beslemek, aklen ve ruhen tatmin etmek. Bunun için A. İnsanımıza, özellikle gençlerimize her yaşta ve her çağda ders, seminer ve konferanslarla İslam'ı ve milli kültürümüzü iyi bir şekilde öğretmek, benimsetmek. B. Radyo televizyon programlarıyla dini kültürü kuvvetlendirici, dini ve milli şuuru uyandırıcı yayınlara ağırlık vermek. C. Bu konuda kitap ve broşürler bastırmak ve vatandaşın okumasını sağlamak. 2. Yıkıcı cereyanlar karşısında. A. Yıkıcı cereyanları tanıtmak. B. Bu cereyanların zararlarını ve tehlikelerini çeşitli yollarla anlatmak, tanıtmak. C. Başta gençler olmak üzere bütün halkı bu zararlı faaliyetler karşısında uyarmak. D. Bu tür cereyanların sırf İslam'ı, milli birliği ve beraberliği parçalamaya yönelik olduğu, emperyalist emeller taşıdığını ve kökünün dışarıda bulunduğunu belirtmek. E. Yıkıcı cereyanların mahiyetini ve dayandıkları prensipleri çok iyi bilen ihtisas sahibi kimseler yetiştirmek, bu konularda ilmi araştırmalar yaptırmak. 3. Dini kuruluşlar ve din adamları yönünden. A. Vaiz, imam hatip, müftü gibi din görevlilerini yıkıcı cereyanlar karşısında yayınlar, kurslar, yazılarla uyarmak ve yetiştirmek. B. Vaaz ve hutbeler yoluyla zaman zaman halkı bu konuda uyarmak. C. Mahalli tedbirler alınmasına çalışmak. D. İdari mercilerle ve halkla bu konuda işbirliği yapmak. 4. Devlet kuruluşları açısından. A. Milli birlik ve beraberliği korumakla yükümlü bulunan görevlileri bu konuda yetiştirmek. B. Bu görevlilere hem İslam hem de Türk örf ve adetlerini iyice öğretmek. C. Yıkıcı cereyanların en zararlılarını tespit edip onlara karşı tedbirler almak ve vatandaşın onların ağına düşmesini, çalınmasını önlemek. D. Kanuni müeyyideler getirmek. E. Başka inançlara saygılı olmayan, vatanı yıkmaya, milleti bölmeye, İslam'ı yok etmeye çalışan yıkıcı cereyanlara bu hürriyeti vermemek. 5. Müslümanlar açısından. A. Aralarında birliği sağlamak asgari müştereklerde. B. Karşılıklı müsamaha. C. Yıkıcı cereyanların ağına düşenleri tatlılıkla incitmeden, şahsiyetlerini rencide etmeden uyarmak. D. Doğru ve gerçek olanı öğretmek. E. İslami bilgileri köklü ve derin bir şekilde elde etmelerini sağlamak. F. Sinsi propagandaların arkasındaki gayeyi sezmek. G. Herkese hemen kanmamak, ihtiyat payını elden bırakmamak.